Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Teknofilya'dan herkese merhaba. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Ali Abaday, Evren'de de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk Ali.
Geçen hafta Bitcoin'i konuşmuştuk. Bu hafta Double Bitcoin konuşacağız galiba. Çünkü olaylar var abi Türkiye tarafında. Bir Todex diye bir Bitcoin firması, al sat yapan bir firma.
Ve bunun kripto başında para borsası diyelim.
Kripto, evet. Bitcoin hep yanılıyor evet orada. Bitcoin değil. Kripto para piyasası buradaki bütün o madeni paraları satan veya işte alışverişte aracı olan bir kurum diyelim. Onun da başında bu Tosun Bank'taki gibi bir adam, bir genç bir çocuk var. 27-28 yaşında. 26 evet yaşında. Adı da Faruk Fatih Özer. Bu adam 2 milyar dolarlık vurgun yaptı diye bir iddia atıldı ve yurt dışına kaçtığı belirlendi. Daha sonra Arnavutluk'tan hatta iadesi istendi. Kırmızı bülten çıkarıldı falan
Arnavutluk'ta
filan.
Arnavutluk'ta mıymış?
Evet, yani iadesi istendiğine göre
ilk muhtemelen Arnavutluk'a gidiyor. Ondan sonrası bilinmiyor.
Tayland'da diye söyleniyor. Tayland'da
çünkü
değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
İki tane fotoğraf var. Biri İçişleri, diğeri Dışişleri Bakanı'yla. Kırmızı bülteni de İçişleri'yle Dışişleri Bakanı verecek.
Değil mi yani? Öyle de bir durum var. Ve arkadaşın kendisi bir açıklama yaptı. Todex'in kişisel Twitter, yani kurumsal Twitter hesabından kaçmadığını, birkaç güne döneceğini, aynı bu Sezgin Baran Korkmaz da öyle demişti biliyorsunuz. Lüksemburg'da mıydı? Nerede bir yerde? O da dönmedi tabii ki. Ve işte bu paranın abartı olduğunu, bana burası biraz şey geldi. Doğru geldi. Şimdi 2 milyar dolar çok yüksek bir rakam.
Yüksek bilmiyorum. Bir para.
Ve belki çok abartılmış olabilir. Kendisinin iddiasına göre 700 küsür bin üyesi var bu platformun ve bunlardan sadece 30 bin kadarı mağdur olmuş göya. Bu da siber saldırı şirketlerine yönelik siber saldırı sonucunda iddiası bu arkadaşın ve bunların da mağduriyetinin giderileceğini vaat etti. Ama soruşturmalar, işte masanın incelemeleri derken şirket bir kere kapatıldı, mal varlıklarına el kondu. Bu arkadaşın da o hesabındaki 30 milyon liraya yine el kondu. Şimdi ortada mağdurlar var. Ciddi rakamlardan bahsediliyor. Ve herkes de şöyle bir şey oldu. Bu da tartışılıyordu. Tam bu olay patlamadan önce hatta şey bu. Özgür Demirtaş var, ekonomist. Habertürk'e çıktı. Bu Fatih
çok
Altaylı'nın
teke
tek.
Çok anlattı.
Çok. Hap gibi anlatmış yani. Hakikaten. Orada şunu demişti. %90'ı bu Bitcoin şirketleri diyelim ya da madeni paraların %90'ı batacak. Ama işte diğer bir kısmı, o güvenilir olanlar yürüyüp gidecek diye bir öngörüsü vardı. Şimdi buradan başlayalım. Bitcoin'de çöküş de var son 2-3 günde. Genel olarak piyasada %13-15 arası bir bütün birim para birimlerinde düşüş oldu. Ali sen zaten bu işin...
Ne diyorsun kitabı... Evren?
Valla ben bizi izleyenler bilecek. Ben geçen hafta da dedim dikkatli olun.
Sen zaten
dedim,
belli Facebook'un dedim, Google'ın adamısın, böyle şeylere giren
bu işle dikkatli olun dedim bu işlerde dedim. Yani dedim sevgili Abaday'ı dinleyip hemen cebinizdeki paraları atmayın. Dikkatli olun, elle tutulacak
ben
kadar.
Ben bütün paraları yatırın, acayip zengin oluyoruz demedim.
Ali de dedi ki kardeşim yani.
Sevgili Ali Abaday da dedi ki basın parayı. Neyiniz varsa
dedi. Basın
var
yani sanki öyle bir şey. Bak, geçen hafta dedim.
Dolayısıyla söz sırası ilk başta bence sevgili Abaday'da olmalı.
Bize yakışmadı artık bu saatten sonra.
Ya bakın, benim bu kendi Geekiller kanalımda birkaç gündür bu kripto paralarla ilgili de video koyuyorum. Orada da dediğim bir şey var. Bugünkü sabah koydum.
Bu arada videoda bir araya gelebilir miyim? Evet. Hakikaten bunu söylemek zorundayım. İzleyenlere de burada hemen şuradan bir link atacağım tepeye. Ali Abaday'ın kendi kişisel kanalı var, Geekiller. Orada son iki video, görüntüsü de güzel. Önceden eleştiriyordum, görüntü pek iyi değil. Ses de görüntü de güzel. Ve hakikaten bu işle ilgilenenler için de güzel anlatmışsın abi. Ona da tavsiyeyi vermiş olalım.
Tamam. Şöyle bir şey, her 3 senede bir bana bu durum oluşuyor ve hani telefonuydu, mesajıydı, geliyor işte para düştü, bitti, yandı, kül oldu. Ben kitapta da yazdım. Bu Bitcoin dediğimiz ya da kripto para dediğimiz varlıklar bizim klasik iktisat teorisindeki parayla aynı değil. Bunların fiyatları çok hızlı değişebiliyor. Geçen yayında da söyledim 68 bin, 64 binden. Hani borç alıp girmeyin. Tamam, bu 100 bin olacak deniyor ama 50 binlere düşebilir diye düştü. Bunlar düşebilecek varlıklar ve kısa sürede böyle ben büyük para kazanayım diyenler hep kaybeder. Yani belki bir haftada işte 2 katı, 3 katı kazanırsın ama sonra o hızlı bir düşer, elindekini de alabilir. Buna her zaman dikkat etmek lazım. Onun dışında evet bir para borsası gitti ama şöyle bir şey var. Şimdi bu işlem yaptığınız yerler, onu da yine ayrı bir videoda anlatmıştım. Gitse bile sizin satın aldığınız varlıkları kendinizi koruyabileceğiniz yöntemler var. İşte soğuk cüzdan var. Ondan sonra kağıt halinde koruma ihtimali var. Bunları hem kitapta yazdım hem en son videolara da ekledim. Yani sizin satın aldığınız yere güvenmek zorunda
şimdi
değilsiniz.
Şöyle diyelim, o paralar gitti değil mi?
Eğer yani şeydeyse...
O kuruluş, o iki tane, şimdi devlet olsaydı kurum olacaktı. Bunlar özel şirket kuruluş. Bu iki kuruluş battı. Bir tanesi kesin.
Abi bir tanesi daha battı değil mi? Onu da aktaralım.
Evet, bir tane daha battı. İki tane. Şöyle bir ya şey. Şunu bir açalım. Ben de merak ettiğimden soruyorum. Oraya parasını yatıran Ahmet, şimdi adam nerede belli değil yurt dışından.
Şöyle bir şey söyleyeyim.
Şirket mal varlığı yok. Battı bitti. Parayı geri alma şansı var mı? Garanti var mı? Yok.
Şöyle bir şey, orada bir hesabı var, cüzdanı var. Şimdi o cüzdana el konduysa ya da o cüzdanın içindeki varlık, hani orada sen satın aldığında senin cüzdanında Bitcoin'in yazıyor ya da işte Ethereum'un yazıyor. Mesela şirketi kapattılar ve orayı sıfırladılarsa, o senin sana verdikleri cüzdanın içindeki parayı çektilerse senin geri alma ihtimalin yok. Ama
peki bu sıcak cüzdanla soğuk cüzdan arasındaki
abi,
fark
o
ne?
O zaman aldılar onlar. Yani burada pek
onu bilemezsin. Tablo, yani şöyle
yani
bir şey.
Şu anki pozisyonda şunu söylememiz mümkün. Para olsa zaten devam ederlerdi. Para yok. O, yani hatta tam şöyle olarak... bir durum var. Biraz benzerlik kurabiliyor musun? O Banker Castelli çok eskilerden. Belki bizde eski dinleyenler de vardır, yaşı almış. Yani hiç değilse belirli bir ödeme yapmıştı sonra, bayağı bir zaman sonra herhalde Banker Castelli.
Yani neticede... Şunu diyebilirim. Şimdi giden senin, eğer şöyle bir şey anlatacağım. Şimdi sen herhangi bir kripto para borsasında hesap açarsan orada otomatik bir de aldığın şeyle ilgili işte hangi cinsten Bitcoin, Litecoin ne alıyorsa onun bir cüzdanı açılıyor. Onun bir QR kodu olabiliyor ya da işte uzun 22 haneli bir kodu olabiliyor. Orada bir cüzdanın var. O ilk cüzdan şeyi aldığın, bu satın almayı yaptığın şirkette sana açılan cüzdan. Bunun dışında sen dışarıdan şirketler aracılığıyla internette kendine cüzdan alabilirsin. Bulutta cüzdan açabilirsin. Ya da USB'ye benzeyen soğuk cüzdan diye tabir edebileceğimiz ayrı şeyler var. Aparatlar, aletler. Onlardan alıp, o her birinin şeyi ayrıdır, QR kodu veya adresi. Oraya o parayı gönderebilirsin. Yani dersin ki ben bu şirketten aldım ama bu para bu şirkette kalmasın. Ben işte bu şeye, soğuk cüzdan dediğimiz USB'ye benzer alete gönderiyorum. Bu alet evde, ben bunu dolaba koyuyorum, para benim dolabımda kalacak diyebilirsin. Hani evrenin dediği elinde tutman gereken şey. Ya da dersin ki benim bulut cüzdanım var, 22 haneli şifresi bende, oraya gönderebilirim.
Bu iki şirketteki para yatıranlar, aracı kuruluşlara, bu senin dediğini yaptıklarını pek sanmıyorum. Dolayısıyla ya para şu an buhar oldu.
Neydi bu arada?
Buhar olmuş mu? Bir TÖDEX var. Diğerini
batan,
bilmiyorum.
Batan yeni, o da coin'li bir şeyden unuttum şimdi ben.
Bugün yani. Şeyde ben hemen söyleyeyim. Bugün paylaştım ya şeyde. Bir saniye hemen.
Evet. Sen orada devam et abi.
Demek istediğim, sen bu parayı aldığında şirkete güvenip orada tutuyorsan ya da bu zaten hep o yüzden ufak parayla girin derim. Bu işi öğrenmek zaman alır. Bu işi öğrenmeden girdiğin zaman hep sorun yaşayabilirsin. Yani çünkü çoğunlukla daha uygun fırsat verdiğini söyleyen şirketler kara para aklamaktan operasyon yer.
Ve Bitcoin. Ve Bitcoin şirketi.
Güvenilir. Direkt isminden de zaten.
Ve Bitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurarak faaliyetlerini durdurdu.
Büyük ihtimal o parayı, belli bir parayı yenmiştir. O yüzden de finansal
hemen
olarak
bunun
zor durumda
akabinde,
durdurdu.
Hemen bunun akabinde de devlet anında hemen banka istemedi. Hesaplarına el koymuş bu şirketin.
Evet, hocam,
banka
bu arada
hesaplarında varsa para. Şey, burada şu olabiliyor mu Abaday? Unutmadan özür dileyerek sevgili evet. Aslangül. Ne panik her zaman ekonomi piyasalarını alt üst eden ve tabii iflasa ki sürükleyen durumdur. Panik durumu. Şöyle şimdi bir birinci şey şirketten olabilir. Kaçtığı için adam bu ve Bitcoin'le çalışan kişiler bir anda çekmek isterse
bankadaki gibi büyük zorluğa girer der bir anda bakar.
Aynen değil mi? Büyük zorluğa girer.
Çekiyorsa o adam zora düştü. Şu da olabilir. Şimdi bunlar sonuçta cüzdanlar program olarak yaratılıyor. Eğer burada yaratılan programda sende cüzdanında Bitcoin var görünürken şirket o Bitcoin'i satıp parasını bankaya yatırdıysa ondan dolayı da sorun yaşayabilir. Bir
zarar
anda
edebilir
zaman.
O zaman.
Tabii. Yani ama herkes çekmeye çalışıyorsa bir sorun yaşarsa sonuçta finansal bir kurumsun. Yani herkesin bir anda çekmeye çalışması halinde böyle bir sorun olur.
Bu dolayısıyla hani bu yatıranların hiçbirinin şu an parayı geri dönüş olarak pek
şimdi
sen
şöyle bir
şey,
o cüzdanlar geriye kapanıp kapanmadı mı? O önemli bir şey. Cüzdanına erişimin var mı? Mesela TOTEX kapatmış, kimse hesabını göremiyor, hesabına ulaşamıyor.
İşlem yapamıyor değil mi?
İşlem yapamamanın dışında hesabını göremiyor. Yani cüzdan dediğimiz o senin ne kadar şeyin var portfolyonda, işte Bitcoin'in var, Litecoin'in var, onları göremiyor.
Gitmiş onu banka hesabın ama gitmiş ya. Banka hesabını göremiyorsun. Evet. İçinde parayı da
işte o zaman sorun. Eğer görebiliyorsan dersin ki benim bu kadar kripto param var. Ben bunu almak istiyorum. Hani fiyatı düşse de veya dediğim gibi hemen başka bir adrese transfer edilebilir.
Hani hocam, senin dediğinden sen çok uzun diyorsun ama şunu anlıyorum sevgili Abaday. O paraların üstüne bir bardak soğuk su için.
Her zaman öyle değil. Şimdi devletin el koyduğu bu bir Bitcoin'de sen eğer hala gösterebiliyorsan benim bu kadar varlığım var, bir şekilde onu almak için yasal işlemler başlatabilirsin.
Varsa çünkü o şirketin senin varlığı.
Varlığı haciz üzerinden başka bir şekilde hani
şimdi
bununla uğraşırsın.
Şimdi 30 milyon liraya el koydu ya, 30 milyon lira da bugün bir şahsın parası yani. Bunlar,
şimdi
yani
30 milyon
çocuk mesela kaçıracak olsa niye kaçırmadı o parayı mesela, o da var.
Ya ama yani kendi hesaplarında
şey bu belki ikincisi herhalde var. Birinci dalgadan etkilendi. Çünkü bu tür şeylerde evet, bu panik durumu çok etkileyici oluyor. Düşünsene bir anda bu ikinci şirkette parası olan, yani oradan şey almış, kripto para almış kişiler. Ya ne olmaz, zaten 3 kuruş birikimimiz bu bizim. Veya işte sabah al akşam sat diye düşünen arkadaşlar. Hepsi birden çekmeye başladığı zaman ne olur orasının...
Yani 30 bin dediğin de yanılmıyorsam
30 milyon lira.
30 milyon lira dediğin
büyük
kaç
para değil
milyon
mi?
Dolara yani bir kaç milyon dolara denk
milyon
geliyor.
Lirası Türkiye'de bugün. Ya tamam da yani sonuçta.
Ama bak hayır, şöyle bir şey. Yani bir Bitcoin'in olduğu zaman o da 50 bin dolar. Yani 2 Bitcoin 100 bin. 20 Bitcoin doğru. 1 milyon dolar.
Yok, benim buradaki şey, benim kafamdaki şey, acaba bu çocuk böyle hani bunu da planlayıp Türk bankalarında bir şeyler bıraktı. Belki farklı yabancı bankadaki hesapları var. Oralara asıl meblağı mı aktardı diye düşünmeye
yok,
başladım.
Bu ikinci şeyden gerçekten de herkes herhalde çekmek istedi. Onu birisi açıklar.
Hayır, i̇lkini diyor.
Sevgili Abaday, bu parayı yatıran
yok,
TODEX, kişileri...
TODEX'i diyoruz. TODEX'i, TODEX'i
ilkini diyorsunuz. Elemanı.
Aha, evet evet. Faruk Fatih Özer var ya, ondan onun evet, hesabına konandan bahsediyoruz. Evet.
Yani şöyle bir şey, bu arada onun alıp gittiği söylenen para 40 bin Bitcoin. Yani 40 bin Bitcoin'den de az. Yani esasında bir şirkette hani daha az bir şey, hani öyle bir şey alıp gitmiş de olabilir. Ama şu var.
40 bin Bitcoin.
Zaten, evet.
Bir Bitcoin 60 şey şu anda 30 şey 41 bin dolar falan. Ondan bahsediyoruz değil mi?
Evet. 50 bin üzerinden hesaplarsan.
50 bin dolar 40 bin Bitcoin'le gidiyor. Korkunç para değil mi bu?
İşte 2 milyar dolar 40 bin Bitcoin 2 milyar dolara ediyor.
Peki bunun mesela tipi denilebilir mi? Mesela bu TODEX'te 40 bin Bitcoin varlığı var mı ki acaba? İşlemlerden.
İşte o şeyde serverlardan bilinir, bulunur. Hani o şirketin serverlarında. Yani onu şey hani ona yani şirketin varlığı ne kadar? Zaten burada işlem yapılacak şirkete bakmak lazım. O şirket güven veren bir şirket mi? Yani mesela bu son o ayın 17-18'inde kimi yabancı internet sayfalarında bu şirketle ilgili uyarılar çıkmış. Yani bunlar Dogecoin'i, bu Elon Musk'ın şey yaptığı, para kazanmasını sağladığı köpek resimli parayı yarı fiyatına satmaya başlamışlar.
Geçen hafta o inanılmaz bir sükse yapmış değil mi Dogecoin zaten?
Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakın hiç kimse bir varlığı, hele kripto piyasalarda yarısını öyle bir sebepsiz yere vermez. Bu kaçabileceğinin bir göstergesidir. Şimdi belli olayları vardır. Bu kripto para borsalarında karşındakinin sana esasında alıp kaçacağını dair gösteren. Bunlardan biri der ki sen gel para yatır. Senin arkadaşın geldiği zaman onun yatırdığından sen şu kadar kazanacaksın. Onun getirdiğini hani bir Ponzi denen sisteme sokması, senin getirdiğin kişinin getirdiği kişiden de kazanacaksın durumuna soktu mu, sen işte orada kazanacağın yükselecek, seni dolandıracak demeklerdir. Burada sadece şu vardır, bütün dünyada bilinen para, kripto para borsalarında yapılan, arkadaşını getirirsen ve o atıyorum 100 dolarlık bir şey alırsa ikiniz de 10 dolar kazanırsınız. Bu. Ama öbürü diyor ki arkadaşın aldıklarından sen kazanacaksın. Arkadaşım mesela bana diyor ki sen aslan günü getir. Aslan günü 100 dolar aldın mı sen işte 5 dolar alacaksın. O evreni getirsin.
Abi bu titana
bu dolandırıcılık. Bunu yapan şirket olursa bu bilinen yöntemlerden biri.
İkincisi, yani o Türkiye'deki Titan vardı. O videoları da var. Adam işte şu kadar 150-200 bin dolarlık saat kolunda böyle
bunu
toplantılarda
kripto para borsasında yapıyorlar. Diyorlar ki bizim sistemimiz böyle çalışıyor. Bu sisteme gelirseniz arkadaşlarınızı getir. Bu bilinen yöntemlerden biri. Diğeri varlıkları ucuz fiyata satıp işte biz şey yapıyoruz, sizi mutlu etmeye çalışıyoruz. İşte varlığı yarı fiyatına satacağız. İşte atıyorum Dogecoin'i yarı fiyatına, piyasanın yarı fiyatına. Bu Dogecoin'i piyasanın yarı fiyatına satıyorsan ondan sonrasında sorun oluyor. Çünkü bu iş demek ki orada bir gidecek bir şey var. Bu kadar hani bütün dünyanın aldığı bir şeyi sen yarı fiyatına satıyorsan sonra şeyine bakmak lazım. O yarı fiyata aldığın Dogecoin'i sen hemen başka bir yere şey yapabiliyor musun? Gönderebiliyor musun? Başka bir cüzdana, başka bir hesaba transfer edebiliyor musun? Yoksa senin oradaki varlığın parayı yatırıyorsun hesabında bir kripto varlık görüyorsun ama o kripto varlığı başka yere aktarıp aktarmadığı. O önemli bir şey.
Hocam bu arada şeyi de açtım ki görmüş olalım. Buradan anlatabilirsin belki. Hani bilmeyenler için bu birimler ne anlama geliyor bu madeni paralar? Şu anda da işte değer kayıpları.
Bu şey üzerinden, euro üzerinden. İstiyorsan bunu dolara çevirebiliyorsak hızlıca ya da euro üzerinden anlatayım fark etmez.
Tamam şu anda bu, bakıyorum bir saniye. Şu an burada euro.
Diyor, tamam böyle euro üzerinden hızlıca anlatayım. Hı-hı. Bak burada diyor ki Bitcoin'in fiyatı 42 bin euro. Şu an programı çekerken Bitcoin 42 bin. Ethereum 1900. İşte Ripple 94 cent. İşte Tether 83. ADA Cardano 95 cent. Ondan sonra market şeyini veriyor. Bu şu demek. Şu an piyasadaki bütün Bitcoin'lerin toplam varlığının ne kadar olduğu. Şu an piyasadaki bütün Bitcoin'lere 790 milyon euroluk yatırım yapılmış. Yani dünyadaki bütün Bitcoin ya da işte o Satoshi yani onun kuruşu falan alanlar toplam şu an varlık 790. İşte Ethereum'da 228 milyon euro. İşte Ripple'da daha düşüyor 43 ve aşağı indikçe azalıyor. Bu şu demek. Şimdi burada şöyle de bir fark var. Mesela Bitcoin'den bahsedecek olursak Bitcoin bir çünkü bütün kripto paralar aynı şey değil. Mesela Stellar ve Ripple'ın yapısı farklıdır. İşte Bitcoin'in yapısı farklıdır. Ethereum farklı.
Ethereum şey değil mi? Bu Rothschild'in 4.7 milyon dolar evet. en son yatırım yaptığı şey evet. birim.
Şimdi şöyle bir şey. Piyasada 19 milyon Bitcoin var. Şimdi bu 19 milyon Bitcoin'e olduğu için ve herkes Bitcoin aldığı için Bitcoin'e yapılan toplam yatırım işte görüyoruz 789 milyon euro hatta 790 milyon euroya gelecek bir para. Onun dışında Ethereum var. Piyasada 115.6 milyon Ethereum var. Ve bütün Ethereum'lara yapılan bu şeyi de görüyoruz 227 milyon dolar. Burada kripto paranın piyasada ne kadar varlığının olduğu önemli. Çünkü mesela Stellar var. Stellar şu an 22 milyar luta şey neydi? Stellar'ınki onun şey lumen. Stellar lumen var ama 22 milyar. Hani arada fark var. O yüzden market capital'ı düşebiliyor, artabiliyor. Buna göre fiyatlandırmayı ileriye dönük hesabını yapabiliyorsun. Yani bu kadar var. Şimdi
şeye de dikkatimi çekti benim. Bu az önce listede Bitcoin zirvede ya zaten en pahalı herhalde şu anda Bitcoin değil mi? Anladığımız kadarıyla.
En pahalı ve en fazla yatırım yapılmış olan.
Bu büyük çöküşte 40 bin lira kadar düşmüştü dolar.
Euro olarak
düşmüştü. Euro olarak evet düşmüştü.
Ben size şu an
söyleyeyim. 42 bin üzerine geçmiş.
51 bin euro. Şey 51 bin dolar. En son 47 bine bugün 47 bine kadar düşmüş saat sabah saatlerinde 47 bin civarına düşmüş. Hatta ben 30 bine düşsün mesajlaşırken size demiştim 30 binlere düşsene kadar iyi olur. Benim gibi düşünen 47 binde görenler hemen alım yapmaya başlamış.
Şimdi Türkiye'dekiler ama alım yapamayacak neredeyse. Çünkü tek bir aracı kuruluş kaldı. Diğer iki şimdi tanesinin.
Orada da fark ve şu.
Panik başlamış olabilir. Üstüne bir de şöyle tabii. bir şey var. Yani Amerika'da duyduğum kadarıyla soykırımı tanıyacağını açıklamış.
Bir resmi, de buradan resmi açıklama.
Ya bak şimdi dolar. Türkiye'nin ekonomisini anlatırken kripto para dünyası dahil ayrı anlatmak lazım. Bütün dünyayı ayrı anlatmak lazım sevgili Ahmet. Senin bu anlattığın anladığım kadarıyla Türkiye dışındaki dünyayı anlatıyorsun.
Hayır. Bir şey. Türkiye'dekiler de yapamıyor mu abi? Onlar
şöyle da bir durum var. Bak şimdi Türkiye'deki ha, iki kuruluş
başka bir şey söyleyeceğim.
Kapandı.
İki kuruluş Türkiye'de ama sen kripto parayı yurt dışındaki başka şirketler üzerinden de alabilirsin.
Yasal mı bu Türkiye'de?
Ya, tabii şu anda bir önlem yok. Sadece yani satın şey, alma işlemi yok. Mesela bir ürün maaş veremiyorsun. Ona bir sınırlama getirdiler.
Bugün bir açıklama geldi akşamleyin ve aracı kuruluşları da kontrol yani aracı kuruluşları da kaldırma
gibi. Aracı kuruluşlarla ilgilidir. Şimdi mesela ya. Coinbase'e sen abone olacak Coinbase'e girmek istediğinde Coinbase sana diyor ki hangi ülkedensin? Sen ülkeni aynen. belirtince diyor ki bana ya pasaportunu ya da kimlik kartını bildir. Sonra diyor ki adresini görebileceğim bir fatura son 3 aya ait bir de fatura gönder. Bunları sen maille ya da işte ekrandan fotoğrafını çekip fotoğrafla gönderiyorsun.
Ben ondan mesela Bitbanda kullanıyorum. Onda sadece şunu istiyor. Nationality hangi ülkeyse o pasaportun bir de fotoğrafını şey yapıyor video kameraya çektiriyor. Bu kadar. Doğrulama işlemi bu. 5 dakika içinde
yani Türkiye'dekiler yani. Elimizde istatistik var mı ki? Yani ben şunu düşünüyorum. Türkiye'dekilerin %90'ı Türkiye'de olan kuruluşlar, aracı kuruluşlar ile çalışıyordur.
Onu bilemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Borsada olan bir şey de var. Borsada bıyıklılar denen yabancı aracı kuruluşlar üzerinden Türk hisse senetlerini alan Türkler de var. Hani bunu bilemezsin. Yani borsada olan bir şey bu. Kripto paradan bahsetmiyorum. Normal borsa İstanbul'dan bahsediyorum.
Yani pazartesi mesela Türkiye'de bu soykırım meselesiyle birlikte nasıl hani dolar hareketlenebilir? Burada bu kripto para dünyasında da etkiliyor mu böyle siyasi olaylar?
Yani şöyle bir etkileme var. Şimdi onu anlatayım. 2017'de yaşanana benzer bir hikaye. Bugün ne oldu?
Biden.
Akşam Biden dedi ki işte haberlere şu yansıdı. Zengin vergileri alacak. Ayrıca ben daha önce de söylemiştim iki program önce yanılmıyorsam bu hani kriptolarla satılarda satışlar yapılıyordu, sanat eserleri. Onların da Amerika'daki satışlarında vergi alınıyor. Çünkü kripto para, para olarak değil bir varlık olarak da görülüyor. Biden de bunlar üzerinden vergi alacağını açıklayınca Amerika'da alımları azalttı Amerika'daki insanlar. Neden? Ne oldu? Bu piyasayı etkiliyor. Çünkü oradan zengin oldu mu vergi ödeyebileceğini anladı. Şimdi bu durumda oradan hesap yapacağını başka bir yere geçmeye çalışıyor. O parayı başka bir yere geçirmeye ya da bunu ben nasıl geçirebilirim bakacak. Şimdi 2017'de ne yaşamıştım? Amerikan bankaları kripto para şirketlerinden satın almayı önüne geçmişti. Benim Amerikan Bankası'nın 3 ayrı Amerikan Bankası'nda hesabım var. Üçünden de ben 17 Aralık tarihi itibariyle kripto para alamadım. Ve bu sadece Amerika'da olmadı, işte Güney Kore'de, Hindistan'da oldu. Çat fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi Türkiye'de bir sorun yaşandı mı? Avrupa'daki en fazla kripto para işlemi yapan yerlerden biri. Dünyadaki en fazla kripto para işlemi yapan yerlerden biri. Buradaki kullanıcılar parayı çekti mi? Buradaki şirketlerden bir sorun yaşadı mı? Bu da fiyatları etkiliyor. Yani borsanın, bir ülkenin kripto şöyle para borsasındaki büyüklüğüne göre ortaya çıkan politikalar bu piyasaları etkiliyor.
Şöyle bir yanılgı oldu zannediyorum. Şimdi bu TODEX patladı ya Türkiye'de. Bir anda böyle herkes panik, işte böyle bir iflas havası oluştu. Zannedildi ki bu, ben mesela ilk etapta öyle zannettim. Bütün bu kripto para piyasası birbirleriyle bağlantılı ya sonuçta en nihayetinde. Orada Türkiye'deki batış bütün şeyi etkiledi zannedip hani o genel dünya çapında bir bütün para binlerine çöküş oldu ya. Halbuki onun ana nedeni senin de söylediğin gibi Biden'ın bu vergilendirmeyle alakalı açıklamasıydı değil mi?
Bir de şu var, bak bugün benim koyduğum videoda da anlattığım bir hikaye. Sen eğer kripto paralara bakıp ulan treni kaçırdık, biz zamanında yatırım yapsaydık işte bu 50 binde 60 binde alsaydık yine karlıydık, bu gidiyor dediğin his, böyle bir hisse kapıldığın, buna benim artık yatırım yapmam lazım dediğin anda esasında satacaksın. Çünkü bu kripto paralarda belli bir yere yükseldi mi, belli bir şeye çıktı mı, insanlar daha fazla sıradan vatandaş buna ilgi gösterip almaya başladı mı, sen kripto parayla ilgileniyorsan, mesajlar arttıysa, bil ki büyük bir satış geliyordur. Elinde varlığı olanlar satacaktır. Piyasaya yeni girenler var. Bu noktadan sonra artık satışlar başlar diye satarlar.
Peki hocam, bu, şu an Bitcoin ya da işte kripto para almak için tam zamanı mıdır? Düşüş oldu ya.
Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu işe bilmeden kimse hiçbir şekilde girmesin. Girecekse kendisini zora sokmayacak ufak bir meblağ ile girip öğrensin. Bizim Ahval'in editörlerinden mesela Burhan'a yazışırken söylediğim gibi, evet, seni zora sokmayacak, kaybetti mi üzülmeyeceğin bir parayla gir, sistemi anla, işte cüzdan çeşitlerini öğren zaman içinde, paralar nasıl değişiyor, arkalarındaki teknoloji az buçuk anlayabiliyor musun? Bu biraz zaman alıyor.
Ya buna göre yatırım nasıl yap. Anlayacak onu? O anlattığı, sen bu konuştuklarından zaten belli ne kadar karışık, sana soruyoruz. Ama hocam, dolayısıyla şey o bireysel mi? Zaten hep anladığım kadarıyla girdim. Aracıların, o aradaki aracı kuruluşların herhalde bu tür hizmetleri de var değil mi?
Hayır, şöyle bir şey söyleyeceğim Ebru. Yeni bir spor dalı öğrendiğinde sana ilk etapta zor gelir. Ama biraz aynen, takip edersen bir ayda öğrenirsin. Kripto para borsası da öyle. Ya bir ayda öğrenirsin. Sadece buna biraz ilgi gösterin. Merak edip okuman, araştırman gerekiyor. Bunu şöyle yaptığın evrende, zaman
bir de batıracak bu, kadar paran olması gerekiyor.
Ama batıracak kadar para dedin.
Çünkü para batırmadıysan tecrübe kazanmadın demek.
Bak, Bitcoin'in ilk çıkan olduğu için Bitcoin diyorum, kripto paralar değil de Bitcoin'den örnek veriyorum. En büyük dehası, senin 1 TL'lik ya da 2 TL'lik alabileceğin şekilde dizayn edilmesi. Yani bu hikayenin en güzel yanı, sen çok minik bir parayla da alım yapabilirsin. Yani o yüzden 20 TL'lik de deneme yapılabilir. Hani nasıl bugün bahislerde 20 TL'lik bahis, spor bahisleri yapılıyor farklı maçlara, biraz anlamaya çalışıyor. Onun gibi 20 TL'lik de yapabilirsin bu işi. Önemli olan o minik parayla yaparken bir taraftan da bu niye böyle, bunları anlamak. Çünkü genelde bu paraların kendi, her paranın kendi web sitesi vardır. Orada ne için yapıldığını, arkasındaki hikaye hepsi anlatılır. İngilizce bilmiyorsan Google Translate sayfalarda otomatik, hani Google Translate'i vardır Chrome üzerinden yapıyorsan. Hani o Chrome'un çevirisiyle okursun. Biraz biraz anlarsın bu işi. Ben Güllem Atabay'la yani program yaparken söylüyorum. Abi. Ekonomiden 5 defa kalmış, son sınavda zar zor geçmiş biriydim. Ekonomiden hiç anlamam.
Bu arada hocam, sen otluyorsun değil mi?
Ben otluyum. Kripto para borsasına girince bazı şeyleri öğrendim. Niye? Bu biraz uğraşınca, merak edince ortaya çıkıyor. Hani burada ne zaman, ama şu var. Hani o hissiyat, ulan şu an satma zamanı, şu an alma zamanı orada birkaç yıl geçirince sende oluşuyor. Ve para kaybetmeden de bunu öğrenemiyorsun. Ha, benim mesela şu an yatırımlarım var. Yatırımlarım aldığıma göre eksiye düştü mü? Bir kısmı düştü. Bir kısmını iyi paradan sattım. Bir kısmı düştü. Ben bunların düşmesinden dolayı zorlandım mı? Hayır, çünkü beni zorlamayacak bir miktar yatırdım. Ve ben bunların ileride çıkış yapacağını düşünerek orada tuttum. Dedim ki bu düşer. Ama ben şimdi bunu satıp ondan sonra tekrar almayla zaten bir kısmını yaptım. Bunlarla uğraşamam. Bunlar burada dursun. O çünkü biraz da o paraya olan güvenimi göstermek için. Yani o kişisel olarak. Hani biz nasıl her şeyi WhatsApp'tan yazıp bir grubu, bir kısmını Signal'den yapıyoruz, Signal olan desteği için. Hani o da ya bu kripto paraya olan desteğimi ben bunu çekip burada tutup göstereyim gibi ufak bir miktar. Ama o hani kişisel olarak bir şey. Bu şekilde biraz anlamak lazım. Ondan sonra eğer uzun vade, mesela bir yılı düşünüyorsan, evet alım için iyi bir dönem. Ama evet,
bunu da kayıtlara geçmiş oldum arkadaşlar.
Ama bunu şey olarak düşünmeyeceksin. Şimdi Bitcoin 2014'te 300 dolardayken operasyon yedi. Çok 70 dolara mı ne düştü? Ama ondan sonra 3 yıl sonra 17 bini, 18 bini gördü. 18 bindeyken yine sorunlar yaşadı. 3 bine düştü. 17 binden 60 bine çıktığını, 64 bine çıktığını gördük. Şimdi düşer. Bu sefer bu 3 yıl içinde 200 bini görür diye düşünmeyeceksin. Çünkü hiçbir zaman bu iş belli olmuyor. 100 bini, 400 bini, 1 milyonu da görebilir. 65 bini tekrar da görebilir. Hani bunu hiçbir zaman tam olarak bilemezsin. Hani ben şu kadar alacağım, şu 3 yılda da şu kadar garanti kazanacağım demeyeceksin. Ha, ama şunu söyleyebilirim. Kripto paralar, yani en azından Bitcoin ve Ethereum dünyanın bir gerçeği. Hani bunlar artık yok olmaz. Hani bunlardan artık tamamen çıktı denemez. Bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Mesela overall tüm genele baktığında hizmet kalitesi açısından bütün sitelerde yazan Coinbase en iyisi derler. Zaten Amerika'da da borsaya girdi Nasdaq. Orada hani bayağı bir denetimi de var bir tarafta. Mesela o daha güvenli bir şirket alım için. Ama sen bu işe gireceksen bu cüzdan meselesini öğren. Farklı cüzdanları kendin, hani şirketten değil kendi cüzdanımda nasıl tutarımı öğren. Onu öğrenmeden şirketlere her zaman bir şekilde kambursun. Şirketlerin başına bir şey geldi mi, hacklendi mi, bir şey oldu mu senin cüzdan da gider. Ama sen soğuk cüzdan filan ya da kağıt cüzdan yaptın, kağıt cüzdan değil de soğuk cüzdan yaptın, şifreyi unuttun. İşte o zaman o Los Angeles'taki grafikçi abi gibi 250 milyon dolara bay bay dersin. Yani o şifreyi de hiçbir şekilde 22 haneye şifreyi unutmayacaksın. Olmadı bir yere yazıp banka kasasına
bağımlı, bağımlılık yapıyor biliyor musun bu iş bir de? Sürekli ben böyle artık uygulamama sürekli böyle bir şey refresh ediyorum. Hani ne oldu ne bitti diye. Ben taktiği şöyle yaptım. Benim kişisel böyle bir yatırım şeyim. Şimdi ben de bir miktar para yatırdım.
Her böyle 1 milyon dolar diyormuş.
7 tane para birimine yatırdım. Mesela en çok Dogecoin'e yatırmıştım. Çünkü o biraz yükselişteydi son dönem. Şimdi hepsi düşünüyordu işte. Şimdi şöyle bir tane şey yapmayacaksın zaten gördüğüm kadarıyla. Bir para birimine işte bir madeni para birimine.
Yüksek miktarda koyup diğerlerini alıp denemek.
Hah işte böyle. Ve şöyle bir prensip belirledim. Ya kardeşim ben bu parayı koyuyorum ama bu parayı kayıp bir para olarak görüyorum. Ben bu parayı artık hibe ettim gibi düşünüyorum. Çünkü bu zarar etme ihtimali de var. Kazanma ihtimali de var. Gözden çıkartmadığın zaman üzülürsün yani, öyle bir sistem. Ve şöyle yaptım son iki güne kadar. Yükseliyor ya işte koyduğum paranın şeyine göre, bütün hepsinin havuzu var işte ortak. Nereden ne kadar yükselmişti onu sana gösteriyor. Koyduğum paradan 300 lira arttı diyelim. Ben hemen o 300'ü çektim. Ana param duruyor. Tamam mı? 1000 lira koydum diyelim. 300'ünü çektim. Ve iki kez böyle oldu. Birisinde de 200 çektim. Ondan sonra şey oldu. Ana parayı durdurdum. Sonra son iki gün piyasalarda bir çöküş başladı. Bu sefer eksilere düştü ama ben oradan bir aslında 400-500 lira zaten karım var şu anda. Yani şeyi ana paramın üzerine 500 lira koymuş oldum yani. O da işte sürekli takip, sürekli böyle işte yer değiştirebiliyorsun paraları, işte yatırdığın o i̇şte parayı.
O belli zamanlarda mesela geçtiğimiz işte bu birkaç hafta önceye kadar kimi paralar arasında alım satım yaparak veya işte takas denir. Bir kripto paradan diğer kripto paraya geçersin. Dersin ki ben işte elimdeki adaları Stellar yapacağım, Lumens yapacağım. Hani kripto borsalar buna da izin verir. Onları değiştirirsin. İşte oradan belli karlar edersin. Dersin ki ya burada 130 tane elimde Lumens var. 30'unu satayım 100 Lumens kalsın filan. Bu şekilde para kazanılır belli dönemlerde. Ama düşün.
Mesela şey var işte. Rothschild yatırım yaptı ya 4.7. Hemen şeyden biraz çekip Dogecoin'den dedim ki Ethereum'a biraz yüklenmek lazım. Bunlar yükselebilir diye. Şimdi yani, böyle falan zevkli de aslında bir
zaten yandan. Zaten kripto para uygulamaları, o şirketlerin uygulamaları her zaman altta bir haber listesi verir. Son gelişmeleri. Aynen. O haberleri takip etmek Dashboard'da gerekir. Ama şu anda da yapılıyor. Şu an biraz daha tehlikeli şey nedir? Düşen paralar arasında da çıkanlar vardır dönem dönem böyle. Hani o gün bir para çıkar, ertesi gün düşer. O çıkan paraya yatırım yaptıysan, çıkacağını görüp veya çıkarken yakalayıp yatırım yaptıysan, %3 değer kazandı, yatırım yaptın. %8 değer kazandığında sattın. Yeni yatırım yapmaya bak. Bu şekilde çok hızlı işlemler de yapılabiliyor.
Aynen.
Bu şekilde yine devam edebilirsin ama bu çok tehlikeli çünkü şu an çöküşün olduğu bir dönemdeyiz. Yani piyasalarda
şu an sabit duran gibi geliyor bana.
Yani orada şey hani bu lazım. Gerçekten surf yapmayı sevenlerin böyle büyük dalgalarda surf yapması gibi hani kazanabilirsin ama kaybetme ihtimalin çok yüksek hani poker gibi. Her seferinde all in diyorsun ama bir seferde hepsi gidebilir. Hani ona dikkat etmek lazım. Çünkü artık bir düşüş dönemi başladı.
Şöyle bir şey de var değil mi? Bu Bitcoin madeni para piyasasında zaman dilimi diye bir şey yok. Hani mesela cuma günü
kripto Türkiye'de parada yok. Borsada
kapanıyor.
Vardır.
Piyasalar kapanıyor ya böyle bir şey yok. 24 saat.
Kripto parada yok. 24 saat boyunca takip edip alabilirsin, satabilirsin. Senin ama işlem yaptığın şirketin de sana bunu sağlaması gerekiyor. Hani şirket ben senin şeyini aldım sonra cevap vereceğim ya işleminiz kabul olmadı demeyecek. İşlemi yaptın mı şirket hani kısa bir süre sonra evet hesabınıza yansıdı diyecek. Ondan sonra da sen farklı cüzdanın varsa hemen parayı kendi cüzdanına geçirebiliyor musun geçiremiyor musun?
Aynen.
Yani çünkü bazen şu da oluyor bu güvenilir hani çok büyük bilinen şirketler çünkü onların da şeyi fazladır. İşlem için aldığı ücret genelde %2 işlem ücreti alınır. Bazıları der ki ben işlem ücretini %0.5 alıyorum. Fakat orada da şunu denemek lazım. Sen aldığın parayı başka bir yere gönderebiliyor musun? Hemen transfer edebiliyor musun? Yoksa şirket şey mi diyor? Yok bu bende kaldı şu an transfere kapalıyız. O transfere kapalıyız diyorsa bil ki orada bir sorun başlamış demektir.
İşte onu mesela test ettim. Ben arkadaşım da var. Anlık işlem yapabiliyorsan orada bir sıkıntı yok. Şu an
sadece
yani,
anlık değil.
Ben mesela Bitpanda da
böyle bir şey görmedim. İkinizin de cüzdanı Bitpanda'da. Sen evet. Coinbase'deki bir cüzdanı ya da kendi işte buluttayı ya da soğuk farklı cüzdanı gönderebiliyor musun? Okay, onu tamam. Gönderemiyorsan başka bir şirket o zaman bir diyeceksin ki burada bir sorun var. Yani ama bunlar kısa sürede anlaşılacak, öğrenilecek şeyler değil. Bunlar için biraz zaman geçirmek ve okumak hakikaten yani bu kripto para borsasında ne oluyor, ne gelişmeler var bunları anlamak ilk başta şey gibidir. Hiçbir şey anlamazsın, okuduğunun %40'ını anlarsın. Ne dedi bu dersin ama okuyor o artar. Hani buna devam etmek, buna bir hani gerçekten ilgi gösteriyorsan, ilgi duyuyorsan çünkü hani hiçbir şey bilmeden para yatırdım %20 çıktı. Yok bugün %100 kazandım. Tamam bu işte %200 kazandıracak. Böyle olmaz. Çünkü demin çok önemli bir şey var anlattım. Şu an 19 milyon Bitcoin var dedim. Diğer tarafta 20 milyar token başka bir şeyin. Hani bu piyasadaki hacmini değiştiriyor. O düşündüğün paranın 100 dolara çıkış sürecinin ne kadar olabileceğini aşağı yukarı hesaplayabiliyorsun. Hani diyorsun ki bunun 100 dolara ne kadar, Stellar 100 dolara ne kadar sürede çıkar? 3 trilyon dolarlık yatırım alırsa dünyada, 3 trilyon dolarlık şey gelirse bunun lümensine yatırım 100 dolar oluyor. Ama bugün Bitcoin zaten 1.6 trilyon dolarlık bir, yani geçen güne kadar yatırım almıştı. Tüm piyasası 3 trilyon dolar, yani bir o kadarın sırf Stellar'a yüklenecek de o artacak. Hani bu işi böyle takip ederek veya mesela işte bazı şeyler var, sana hızlıca token veriyor. O ne kadar verir? Ne kadar zamanda büyür? Arkasında kim var? Kimler destek veriyor? Bunun white paper'ı ne? Bunlara bir bakmak lazım. Yani bu iş biraz da uğraşmakla olacak bir iş. Biz öyle, sonra burada da şey diyor, biz kitabı boşuna yazmadık. Hepsini okuduk da biliyoruz.
Yani. Bir de hocam geyikler deniyor. Ben onlardan bir tanesini de paylaşayım şu ekranda. Buna bayıldım. Hani tavsiye vermiyoruz diyor ya genelde ekonomistler. Ama bilinç altında da insanlara bir şeyler empoze ediyor. Onu gösteren bir şey. Bu YouTuber bir fenomen var bir tane. O yapmış. Onu da açayım bir dakika. Şöyle. Şimdi bu.
Buradan şey yemeyelim bir de YouTube üzerinden.
Valla denemiş olacağım. Çok kısa bölüm. Çok kısa bölümünü gösteriyorum.
Bitcoin'in şu anki fiyatının paritesi altcoin'lerin destek direncini kırdığını baz alırsak mining'i de hesaba koyduğumuzda 75 bin dolar görecek gibi duruyor. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber evinizi, arabanızı, her şeyinizi basabilirsiniz. Çok fazla mesaj geliyor şu an sohbette. Bitcoin nasıl düşerdir? Yükselir ki düşer. Şimdi yükselmeden nasıl düşecek? O yüzden bu bile yeterli bir teknik analiz olduğunu...
Mahsun kusura bakmasın, kısa süreliğine bir ondan... Videodan bir şey aldım.
Evet ama komik yani, diyor ya. Evinizi arabanızı basabilirsiniz arkadaşlar diye.
Ya hakikaten ama insanlar her bu yükseliş trendinde
başında da böyle şey var. Bu videonun başında da esasında öğreneli yarım saat olmuş.
Ha, evet, yarım saatte Bitcoin'iz var.
Oraya atlamayalım. Yani bizim Türkiye'de insanların hani çok bilmişliği var ya, bilmeden bilmişliği. Geçen de birisine bir şey soruyorlardı. Neydi hatırlayamadım şimdi. Hemen biliyor. Ya bilmiyorum de bilmiyorsan işte videonun başında yarım saatte bana anlat diyor. Bu şeye nasıl girilir? Arkadaşına telefon açıyor. Yarım saat sonra ise hemen YouTube'da bir video çekiyor. Nasıl para kazanırsınız diye.
Evet. Şey soracağım ben son olarak. Öyle kapatalım Bitcoin olayını diyorum. Benim gözlemim en azından uzun bir süre Türkiye'de bu panikle Bitcoin'den insanlar böyle bir uzak duracak gibi geliyor. Orada bir iş yapanlar, Türkiye'de iş yapanlar bu süre
sıkılaşacak gibi. Şöyle bir şey. Şimdi bizim Türkiye'li vatandaşlarımızın hepimizin bildiği, yurt dışında yaşasaksa bildiği konuyu hızlıca kendisine göre uygun şekilde nasıl olacak kavrar ve sistemin bir açığı varsa o sistemin açığını hemen bulur. Şimdi Türkiye'de Bitcoin almak yasaklandı, işte şu oldu bu oldu. Neyi öğrenir hızlıca? Ya bu yurt dışından da alınabiliyor, bir. İki, bunun farklı cüzdan hikayeleri var. O zaman dolandırılma hikayesi azalıyor. Üç, ekonomi kötüye gidiyor. Amerika soykırımı tanıdı. İşte üstüne S-400 krizi var. Rusya ile Ukrayna'da kriz var. Şu var, bu var. Lan ekonomi patlayacak. Ben şimdi dolar alırsam dolardan vergiler alınıyor ya da işte koyamam, ne yaparım? Bu kripto para da bir anda yine çıkmaya başladı. Bunu görebilir. Hani şu etapta Avrupa'da, Amerika'da da bir çekilce var. Şimdi piyasa %13, %15 kaybedince herkes bir duruyor.
Bu arada ama piyasa bu, kaçta kapanıyor abi? Cuma günü Türkiye'de. Şey, döviz piyasası.
Bildiğim...
12'ye kadar açık değil mi?
Yanlış, yok, gece 12 değil. Yani resmi piyasalar işte 5-5.30 kapanması lazım. Yani bilmiyorum, emin değilim. Ama genelde şeyden hatırlıyorum, benim basılı gazeteye çalışırken. Hani taşa baskısı gittikten sonra bu Ergenekon davalarında falan hep kararlar çıkardı. Ya da işte piyasa kapandıktan sonra bu işte faiz kararı açıklanırdı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı biterdi filan. Hani hep o akşam üstünden sonraydı piyasa etkilenmesin diye. Hafta sonu cuma cumartesi işte şeyi var gibi. O yüzden 12'ye kadar olmadığını biliyorum. Ama kaç tam olarak bilmiyorum.
Okey. Apple'a geçelim o zaman. Bu hafta Apple bir şey söylemek istiyorsun galiba. Sen onu ekle ondan sonra geçelim istiyorsan.
Bir sat Apple'a bas parayı.
Apple hiçbir zaman değer kaybetmez hocam. Şeye de baktım. Market değeri burada şeyde var. Bitfund'da da hani prices'ları gösterirken şeyi de gösteriyor. Şirketleri de Apple şu anda artı 1.25 değerli hocam yani. Yani hiç şu ana kadar ben girdim gireli bu şeye hiç değer kaybetmedi Apple. O yüzden
ama
Apple
öyle artı 1.25 dediği öyle değildir bak şimdi. Hemen oradan da ben sana benim şeye gireyim. Amerikan borsası hesaplarına.
Ha tamam. Bu uygulamadaki gösterdiği genel çerçeveyi galiba.
Ha, Apple'ın şeyine bakacaksın mesela.
Şöyle. Grafik de gösteriyor haftalık işte mesela bunu yıllık yaparsan yıllığını gösteriyor falan filan. Bu ya mesela bir yıllık işte, yapıyorum mesela sürekli yükselmiş hocam. Bak grafiği görüyorsunuz.
134.80'den dolar olarak 134.80'den şeydeyken Nisan'ın 17'si galiba 17-18'inde 134-138 dolarken şu an 134 dolar. Tüm zamanların
düşüş var diyorsun yani.
Ufak. Lütfen Amerikan borsasına da yani o konuya da dikkat
edilmişiz hocam biraz.
O da çok önemli çünkü Amerikan borsasında teknoloji şirketlerinde düşüş görüyorsan bil ki kripto parada biraz çıkışlar vardır.
Şimdi Apple'a geçiyoruz.
Hepsini.
Apple'a geçiyoruz. Geçen haftalarda Evren benle dalga geçe geçe Bitcoin'den parayı vurdu. MacBook'u aldı. Şimdi Evren de artık bir MacBook sahibi olacak. Yakında geliyor galiba.
Evet bak yeriniz benim. Hala yani, olsa devam.
Hocam şimdi Apple da bu hafta yeni ürünlerini tanıttı. Bir etkinlik yaptı. Bunu ben şey yapacağım. Ekranı yine paylaşıp göstereceğim. Bunlardan bir tanesini ben çok pahalı ve gereksiz, yani gereksiz demeyin de hadi. Yani neden böyle bir fiyat ve neden böyle bir tanıtım yaptılar anlamış değilim. Benim açımdan çok böyle anlamsız ve Apple tarihinin belki de şeyi olarak görüyorum. En böyle gereksiz tanıtım ürünü gibi görüyorum. Şimdi iMac en öne çıkan ürün.
Mor renkte geldi.
Telefona da daha önce bu kadar çeşitli renk yoktu. Şimdi renkleri çeşitlendirdiler ve şu ana kadarki Apple tarihinin en ince iPad'ini üretti. iMac'ini üretti firma. Yine 24 inç seçeneği var. Hemen fiyatlarını da buradan göstermiş olalım. Şuradan fiyatlara gidince başlangıç fiyatı en hani çekirdek böyle en başlangıç cihazda 14.499 lira abi. Türkiye'deki çok korkunç diyebilirim ya. Yani 14.000 ile bir tane iMac alabiliyorsun. En başlangıç seviye o da yani. Ve diğerleri zaten işte 18.000 hatta bunun özelliklerini arttırırsan 25.000, 30.000'e kadar çıkıyor. Ve Apple zaten şey yapmıştı biliyorsunuz. M1 diye bir kendi çipini üretti en sonunda. Ve şu an bütün bilgisayarları iPad'ler de dahil buna. Bu işte şeyin bu çipi kullanıyor ve daha böyle performanslı olduğu söyleniyor. Ben henüz test etmedim ama YouTube'daki inceleme videolarında bu var. Onun dışında benim fiyasko dediğim ürün de şu. Onu da göstereyim. Sonra sizin diğer ürünlerle alakalı fikrinizi almak isterim. Bunu da soracağım. AirTag sloganı da kaybetme alışkanlığınız kayboluyor. Şimdi bu anladığımız kadarıyla bir şey gibi düşünün. Takip cihazı gibi düşünün küçük. Bunu telefona takıyorsunuz ya da işte belki iPad'inize bile şey yapabilirsiniz. Anahtarlık gibi düşünün. Bunu 300 liradan şöyle fiyatını da göstereyim. 299 liradan satış fiyatı var abi şunun. Ben hepsi Broadway'a baktım. 90 lira aynı işlemi gören cihazlar var. Tabii bu da bitmiyor. Bunu almak yetmiyor. Buna bir de kılıf alman gerekiyor. Şöyle bir anlaşma yapmışlar. Hermes bu meşhur var ya dünyanın en pahalı işte çantacılarından diyeyim. Onunla anlaşma yapmışlar. Görüyor musunuz? Anahtarlığın fiyatı bu. 3.499, 2.999, 4.999. Bunun normal olanı var. Hermes olmayanı. O da 300 lira. Yani ben Apple sevenler dedim ama bu AirTag'i çok böyle şey gördüm. Yani Apple tarihinin en alınmaması gereken ürün olarak
ne kadar? Telefon veya tablet en ucuz ne kadar?
Hemen onu da gösterelim.
Ya yok yani yeni ürün değil, eski ürün de olabilir. Sonuçta sen yani, onu kaybetmek yerine 300 TL ile bunu garantiye almayı da düşünebilirsin.
Ama aynı işlemi yapan şey var, ürün var işte. Yani niye yapayım ki onu? Ya işte 10 bin lira hadi. 10 bin liradan başlıyor şu an Apple'ın kendi sitesindeki telefonlar.
Ya Apple büyük ihtimal hani evrene esasında sormak lazım da yani bunu yapan aleti gördüyse ben de yapayım ve Apple markasıyla satayım demiştir.
Buna katılıyorum. Ben Apple'ı seviyorum. Bütün ürünlerini kullanıyorum ama hala eleştirdiğim bir şey var. Çok pahalı satıyor abi. Yani ederinin fazlasından satıyor. Mesela yedek parçası bile çok pahalı. Mesela şu gördüğünüz AirPods Pro, bunun şarjın case'i bozulmuştu ve garantim bitmiş olsaydı bunu bana 100 küsür eurodan bahsediyorlar ya. Yani abi o zaman bir şey yani hani parça değişimi bile çok pahalı. Ben bu konuyu değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum hala. Bilmiyorum sen ne dersin Evren?
Ben şey olarak düşünüyorum. Yani mesela bir yerden bir yere giderken otobüse de binip gidebilirsin. Arabayla da gidebilirsin. Arabalarda da markalara göre fiyatları var. Yani 10 bin euroya, euroya bir araba da var. İşte 200 bin euroya da bir araba var. Dolayısıyla arz talep piyasasında Apple'ın oturduğu yer normal standart veya vasatın altında geliri olan insanlara hitap eden bir şeyi yok. Ürün gamı yok. Apple bu ucuz telefon çıkarmayı denedi. Bundan 4-5 yıl önce 5 SE modeli. Fakat beklentiyi alamadı. Yani bazı markalar mesela diyelim bir Mercedes, bir BMW bunlar otursalar çok ucuz bir araba üretseler şu anki pahalı arabaları kadar itibar görmeyebiliyor. Apple'ın da aynı şekilde bir markadır Apple. Ve o marka olduğu için bir bedeli var bunun. Ve insanlar o elma logosunu göstermek için ellerinde en ikonik telefonu tutuyorlar yeni modeli olduğu zaman. Veya işte görülsün de bak yeni telefonum aldı. Yani telefonunu gösteriyor. Dolayısıyla marka ürünün önüne geçtiği için sevgili Aslangül, o bahsettiğin o cihaz dahil fiyatı o elmanın fiyatıdır. Yani o ürünün fiyatı değil. Bir kere onu ayırmak lazım. O elma amblemini çıkararak aynı ürünü satarsan işte senin oradaki eleştirindeki yere geliriz. Diğer ürünlerin fiyatına düşer. O aradaki fark ürünün logosu, itibarı, markanın verdiği o güçtür. Markanın kendisidir. Dolayısıyla o markayı çıkardığın zaman lanet dayın diğer alternatif ürünlerle aynı fiyat olur. Apple'ın farkı da o marka olması. Ben böyle düşünüyorum. Yani burada Apple'ı eleştirmenin bir anlamı yok. İsteyen, ucuz almak isteyen senin diğer söylediğin önerilere gider. Onu yani alır.
İşte bu alternatif bu mesela 94 liraya adam.
İşte almak isteyen yapmış. Bunu alır. Apple'ın buradaki bakışı bu gösterdiğin ürünle rekabet etmek değil zaten. Yani Apple'ın bakış açısı şu. Böyle bir ihtiyaç var. Şirket demek ki ciddi bir araştırma yapmış. Bir de senin o gösterdiğinde tek de onlar dörtlü beşli paketler halinde de satılıyor.
Burada da one pack var, dört pack var. İstediğini
evet, neden? Şimdi bunun tek bir kayıp bir aleti bulma değil. Bir tanesini çocuğunun çantasına koyuyor. İşte bir tanesini bir başka bir şeye koyuyor. Bu işe yarayan hakikaten çok faydalı bir şey. Ve hatta Apple ürünlerinin kendisinde var zaten bul diye. Yani mesela saatini kaybettin, saatine sinyal gönderiyorsun. Ötüyor ve saatini bulabiliyorsun. Benim kız kardeşim telefonunu kaybetmişti. Bulamıyordu. Ve buldan girdik. Sinyal gönderdik. Ta çocuk almış saklamış. Oğlu pirinç şeyinin arkasına. Oradan buldu yani. Dolayısıyla Apple ürünlerinin bu tür kendine göre özelliği var. Bu verilen bu yeni çıkan ürün gamını genişletiyor Apple bu arada. Ben mesela şunu konuşmayı tercih ederim. Apple'ın bu gösterdiğinde ürün gamında bir değişiklik görüyoruz. Bir yeni bir sektöre girdiğini görüyoruz. Apple araba çıkarmayı da düşünüyor. Araba bildiğin araba satmayı da düşünüyor. Dolayısıyla Apple'ın evet uzun vadedeki planının sadece telefon olmadığını ve ürün gamını elma logolu ürün gamını genişletmeyi düşündüğünü ben bu tanıtımda gördüm ve kaliteye çok önem verdiğini. Yani mesela son çıkan telefonunun bir evvelsi 5G ile çıkmamıştı arkadaşlar. Rakiplerinin yanında rezaletti yani. Telefon tanıtıyorsun, rakiplerinde 5G var. Sen Apple'sın sözde 4G ile telefon tanıttı. Yani bunu yaşadık. Şimdi ne yaptı bu son tanıtımda? Hiç daha yapılmamış şeyler yaptı. Tabletteki yaptığı iPad Pro, Apple TV 4K. Yok, örneği yok. Yani Apple ilk defa ben doğru
yoldayım. Bu arada şey hatırlar mısınız? Size onu göstereyim. Bunu ben kullanmışlığım vardır. Göstereyim bunu da. Siz bunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Hemen şöyle açtım hocam. Bunu hatırlar mısınız bu? Macintosh. İlk Macintosh.
İlk zaten.
Evet. Çok da güzel. İlk.
Ben bunu kullanıyorum. Babamın şirketi reklamcıydı. O zaman ta getirmişlerdi. O zaman kullanmıştım. Bu ilklerden biri. Bunun bir mouse'u vardı abi. O zamandan gıcık kapmıştım işte. Nasıl tıklıyorduk biliyor musun? Sağ tıklama vardı ya hani özellikleri aç diye. Bunda kontrole basıp öyle basıyordun. Sağ tuş diye bir şey yoktu. Öyle bir ondan bu yana bir şeyim vardı bu Mac'in ilk çıkışlarında.
Hocam biz o zamandan beri ama... Mac bekliyoruz. Hala Mac'imiz yok, sizde var.
Apple'ın kendisi bir marka. Marka olduğu için de bence bu yani tanıtımda da çok doğru bir taktik izledi. Rakiplerinin çok çok kalite olarak üstünde ve herkesin satın alamayacağı belirli bir klasman oluşturuyor kendi seviyesinde. Yarın araba çıkardığı zaman da onu diğer arabalarla vasat dediğimiz, orta halli dediğimiz, orta sınıf dediğimiz arabalarla mukayese edersek haksızlık yaparız. Yani Apple'ın piyasaya çıkış amacı Volkswagen gibi orta sınıf halka hitap etmek değil. Benim
ben
gördüğüm...
burada bir şey söylemek istiyorum. İsveç'te bir davete gittiğimde orada bir çok meşhur bir saat şirketinin CEO'suyla konuşmuştuk. Ve şöyle bir şey söylemişti. Ben o zaman şeyi sormuştum. Apple saat çıkaracak. Yani Apple'ın saat çıkarması yeni bir alışkanlık türü sizin piyasayı sarsabilir mi? Siz hani farklı saatler, hani hep el yapımı saat yapıyorsunuz, bir şeyi değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye. Adam da şöyle bir şey demişti. Bizim saatlerimiz bir kalitedir. Hani bu saati belli kişiler kalite olması, kaliteyi göstermek, kendisinin sınıfını göstermek için takar. O yüzden bu elektronik saatlerde veya başka saatlerde her türlü değişim olabilir. Bu bizim markamızı alan kişilerin farklı saatlere yöneleceğini göstermez. O saati Apple'ın veya başka bir şirketin saatini alsa bile iş toplantıları için bizim saatlerimizi almaya devam edeceklerdir. Ha, ucuz saat istiyorsanız da Swatch var zaten, o da İsveç saati. Ucuz saatleri Swatch üretir dedi. Bu kadar basit.
Şimdi ama şöyle bir şey var sevgili Abaday, bu söylediğin İsviçre saat en basit, en çok bilinen nedir? Rolex değil mi? Rolex'in en büyük özelliği ne? Yahudiler eskiden soykırım yaşamış insanlar, bunlar mallarının mülklerini taşırken özellikle Yahudiler para transferinde saat üzerinden yaptılar. Çünkü niye? Bugün de öyledir. Rolex saati olan bir kişi 10.500 dolara aldıysa, şimdi fiyatlarını bilmiyorum Rolex'in son fiyatlarını, belki az söyledim. Belki 18 bin dolar bir Rolex en ucuzu. O fiyata bir Rolex aldığınız zaman 10 bin dolar diyelim. 10 bin dolara bir Rolex aldınız. Biliyorsunuz değil mi? Aynı fiyata satabiliyorsunuz Rolex'inizi. 3 aşağı 5 yukarı. Yani ha. Rolex bir altın gibi 5 yıl sonra bile götür orijinal Rolex bayisine şak diye satın alıyor senden. Yani ha, bu öyle büyük bir para... Para transferinde yani mesela bugün Avrupa Birliği'nin yasası var. 10 bin euronun üstünde götürmen yasak bir yerden bir yere. İşte zamanında yapmış, al bir tane Rolex saat falan ülkeden götür öbür ülkedeki yere. Şey,
kripto para götür.
Tabii şimdi kripto para var. Eski o Yahudilerin o soykırım zamanı, o yaşadıkları sıkıntıda.
Bazı
ama şey böyle değil. Sana burada
karşı... farklıdır. Apple markalar der ki benim ürünümün daha ucuzunu da satan yerler olsa da benim alıcım, benim müşterim, ben ne çıkarırsam zaten ona gider. Daha ucuzuna tabii, gitmez. Tabii
fikirim. Ha,
o i̇şte zaman onu demek istiyorum. Aynı yani. Şeyi konuşuyoruz. Bu mantığın aynısı Apple'da da var.
Tabii ben tabii hemfikirim. Şimdi anladım.
Daha ucuzu olsa da benim kullanıcım onun bir gösterge olduğunu, onun bir kalite olduğunu bilir ve o yaptığım şeyi benden alır. Daha ucuzundan değil.
Apple'ın ikinci el ürünlerinde de fiyatlar çok yüksek. Yani mesela Apple'ın bir Rolex değil.
Değer kaybetmiyor çok fazla.
Bak şimdi bir Rolex değil. Rolex gibi de olamaz. Çünkü Rolex altın gibi elle tutulan gerçekten bir emtia ve değeri oynamıyor. Kaça aldıysan 5 yıl sonra bile onu evladına bak 30 yıl sonra ver. Bir de aynı modeli ürettiği için 3 aşağı 5 yukarı. Altın gibi o. Ve şunu gördüm ben. Rolex olanların hepsinde iWatch var. Yani çünkü birisine vermiş adam 20 bin dolar bir saate. iWatch kaç para ki yani? Çerez. Dolayısıyla 3-4 tane farklı kılıfıyla alıyor onu da kullanabiliyor. Ama Apple'ın marka olması, ben şimdi anladım sevgili Abaday'ın dediğini. Hemfikiriz o zaman. Apple bir marka olduğu için fiyatını konuşmak biraz Apple'ın şeyi kaçıyor. Yani diğer o alternatif ürünlerle gösterirken şeyi kaçırıyoruz. Firmanın satış stratejisini kaçırmış oluyoruz. Apple'ın anladığım kadarıyla o diğer firmalarla ucuz ürün gamlarıyla rekabet gibi bir sorunu yok. Tam tersine şeye doğru kayıyor Apple. Yani ürün gamını da geliştirerek o markanın, o elma markasının logosuyla birlikte ciddi bir değeri var. Onu başka ürün gamlarında da kullanacağını herhalde göreceğiz uzun vadede.
Evet, bir saati doldurmuşuz. Son kısa böyle bir NASA konusuna da girelim. Sonra final yapmış olalım. NASA.
Benim esasında en merak ettiğim hikaye bu. Yani Mars'ta bu son bir haftada yaşananlar insanlık tarihi açısından kripto paradan da işte Apple'dan da çok daha önemli hikayeler.
Aynen.
Kesinlikle. Aynen. Mars'a bir araç göndermiş keşif aracı. Perseverance diye bir adı vardı. Bu araç Mars'ta oksijen üretmeyi başarmış. Mars oksijen yerinde kaynak kullanımı deneyi adı veriyorlar bu cihaza. Ve kızıl gezegendeki atmosferden karbondioksiti çekiyor ve bir nevi aslında saf oksijen dediğimiz şey var ya, bu nefes, hani insanların hayatını, hayat bahşetme diye dediğimiz şeyi aslında Mars'ta artık yaşam olabilirin de bir işareti diye yorumladım ben. Siz ne diyorsunuz?
5 gram oksijen 10 dakika solumaya yetecek astronotun oksijen. İlk etapta üretilen bir
tabii,
şey bu.
Sonrası
yani için daha büyük. Bunun bir, hani şöyle bir şey düşünebiliriz. Nedir? Oraya bir hani bu astronotların ya da kozmonotların falan o deney yaptıkları çadırlar var. Öyle bir şey, ya da işte bu Marslı filmindeki gibi bir çadır kurup onun yanında bir tesis, hatta yedek bir tesisle içeriye sürekli oksijen pompalanması sayesinde hani orada bir başlangıç yapılabilir. Bu çok önemli. Niye? Yaşamın iki kaynağı işte insan için ya da söyleyebileceğimiz...
Adına Moxie. Güzelmiş ismi de.
Oksijen lazım, su lazım. Su zaten bir şekilde hani izlerine bulunmuştu. İşte su hikayesini çözdüm mü, oksijeni çözdüm mü, orada ilk koloniyi kurup yavaş yavaş başlatabilirsin. Bu hani çok önemli bir gelişme Mars'ta koloninin kurulması için. Zaten ne oldu? Elon Musk NASA ile anlaştı işte Ay'a roket gönderme için. Evrenin sürekli söylediği Mars'a gidiş için Ay'dan gidilir. Ay çok önemli bir adım. Bunu NASA ile Elon Musk yaptı. Oksijen üretildi ve Mars'ın olmayan atmosferindeki tüm koşul zorluklara rağmen bir helikopter uçuruldu. Yukarıdan da çekim yapıldı. Yani insanlık, insan evladı, o insanoğlu lafını sevmiyorum, çok cinsiyetçi geliyor bana. İnsanlık Mars'ta yaşamı kurup devam ettirmek için ilk adımları atıyor ve buna biraz da hız verdi. Hatta ben şöyle düşünüyorum, tam da dün iklim zirvesiydi, biz duyguyla bugün mavi yeşil çektik, yarın o da yayında olacak.
Bu akşamdan yayında.
İşte ama videoda gece, şimdi insanlar sabah görür diye düşünüyorum.
Doğru. Türkiye'de şu anda 12 olmak üzere.
İşte insan bir taraftan bilim insanları bu küresel gidişatın, iklim sıcaklığının, değişimin geri döndürülemeyecek olması noktasında bazı kişileri Mars'a erkenden gönderip koloni kurmak için hızlanmış gibi geliyor bana. Yani son şeyler arka arkaya daha hızlı gelmeye başladı, son gelişmeler. O açıdan Mars daha yakından takip etmemiz gereken bir konu. Yani orada bir atmosfer olmadığı halde farklı hava dengelerine göre helikopteri uçurabilmek çok büyük bir başarı. Yani bizde çok ufak geçti ama hani kendileri diyor Wright kardeşlerin ilk defa uçağı uçurması kadar büyük bir hikayedir bu. Yani onlar dünyada uçağı uçurdu, biz Mars helikopteri uçurduk. Bu Wright kardeşlerin uçağı uçurmasıyla aynı büyüklükte bir başarı diyorlar ki bence de doğru. Çünkü bu hani Mars'ta farklı yerlere yaşam şeyi kurup arada bir ulaşıma da başlangıcın yani iki koloni kurup iki koloni arasında bir ulaşım, hani birbirlerine tedarik veren bir şeyin başlangıcı bu. Yani bu hakikaten daha da Mars'la ilgili yapılacak şeylerin hız kazandığını gösteriyor. İşte o Musk'ın kafaya çip, iğneyle çip takmasından sonra Mars'a koloni kurmak ailecek gitmeye adayız.
Bir de şey oldu galiba değil mi hafta içinde? NASA'ydı galiba. Elon Musk'a bir ihale mi
İşte pasladı? Ay'a gitmek üzere ihaleyi verdi.
Evet, yani onu verdi yani.
Evren bence onu da bir kısa yine açıklasa iyi olacak. Ay neden önemli Mars seyahatleri için?
Evet, evet o önemli. Mars'la ilgili bu o şey meselesi, senin bu bahsettiğin meseleye de oksijen üretme meselesine de gelelim. Bir kere Marslı filmini sen demin bahsettin. Marslı filmindeki en büyük herkesin aklında kalan şey patates üretimi değil mi? Patates üretmişti Mars'ta. Tabii bunun 2017 yılında hatırlarsanız Peru'da bilim insanları aynı şekilde Mars gezegeninin bir benzer koşullarına yapıp hakikaten orada patatesi üretmeyi de başarmışlardı. Şimdi günümüzde Mars'ta şu an NASA'nın yaptığı her şey dünyada Hollywood filmlerindeki gibi yani dekorları oluşturularak testleri burada yapılıyor, onaylanıyor, ondan sonra gönderiliyor. Oradaki o gördüğünüz uçan helikopter olsun, onların hepsi Mars'ın buradaki bir benzeri oluşturuluyor ve testler, her türlü testi yapıyorlar. Onaylandıktan sonra o ürünler oraya gönderiliyor. Oksijenin Mars ortamında üretilecek şekilde burada denenmişti. Ben patatesden yola çıkarak bir şeyi anlatmak istiyorum. 2017 yılında patatesi Peru'da bilim insanları denedi aynı Mars ortamında ve uzay serasında patatesi üretmeyi başardılar. Bu çok önemli bir şeydi. Patatesin bir kere farklı bir özelliği de var. Patates uzayda da yetişen ilk bitki. Yani sadece filmde değil, hakikaten 1995 yılında yine Amerika'nın NASA'nın gönderdiği uzay aracıyla Columbia içinde patates yetiştirmişlerdi astronotlar o zaman. Yani patates hakikaten çok enteresan. Kur'an'da yazmıyor bildiğim kadarıyla veya kutsal bir kitapta. Ama patates uzayda ilk yetiştirilen, uzay ortamında dünyada da denilerek yetiştirilen ve çok dayanıklı bir bitki. Ve
halbuki Türkiye'de biraz böyle aşağılanma için de kullanıyor. Adam patates oldu falan diye böyle şeyler.
Ama patates yani çok güzel. Herkes de çok sever yani. Ve o Marslı filmini seyreden herkes de gördü. Bazı şeyler gerçekle hani hayal arasında gidip geliyoruz ama patatesle ilgili o Marslı filminde seyrettiklerimiz doğruydu. Ve şimdi patates ilk 1995'te uzayda yetiştirilen bitki Columbia mekiğinde. Aynı şekilde Marslı filminde Mars'ta yetiştirildi. Filmden sonra gerçek hayatta dünyada 1997'de Mars ortamı oluşturuldu ve patates yine yetiştirildi. Dolayısıyla şimdi nereye gidiyoruz Mars'ta kısmı şu. Oksijen kısmından sonra Mars'ta gerçekten patates yetiştirme noktasına gidiyoruz. Benim tahminim NASA büyük ihtimalle belirli bir bunun takvim programı var. Oraya götürülenler, her şey içindekiler, belirli bir takvimi var. Mars'ta %99 o ortamları sağladıktan sonra da ilk denenecek bitki Mars'ta, bizzatihi gerçek Mars'ta patates olacak yine. Şimdi o patatesin ama oraya gitmesi için...
Aynı lezzeti vermez abi.
Verir. Aynı lezzeti verir. Daha lezzetli bile olabilir.
Organik. Olur mu abi? Burada bile etin lezzeti, bak mesela Türkiye'deki et de buradaki et arasında bile hayvanın otladığı yerden
dolayı. Önemli bir şey var. Mars'ı organik olacak. Tamamen
evet,
organik
olacak. Evet, tamam. Onu şimdi biz öyle diyoruz. Belki de kimyasal da katacak.
Umarım yeme şerefine
erişiriz hocam. Ama o patatesin oraya sevgili arkadaşlar. O patatesin oraya gitmesi için bir aracı tabii ki mekikle gider. Fakat esas feasible gidebilmesi için ay gerekiyor bize. Elon Musk da bu aracı kuruluşu nasıl biraz önce sevgili Abaday'ın anlattığı Bitcoin ve kripto paralarda aracı kuruluşlar var. NASA'da bizim Mars'a gidişte aracı kuruluşumuz. Ay. Ay olmadan o aracı kuruluş, yani ay olmadan ayın üstünden zıplarsak Mars'a çok ekonomik ve uygun, feasible yani analizlerde ve tahlillerde Mars'a gidilebilecek en uygun maliyetle ay üstünden zıplarsak gidebiliyoruz. Onun kendi dünyanın etrafında dönerken verdiği bir hızı var. Oradaki yer çekiminin az olması büyük etken sıçramada. Dolayısıyla Ay'daki bu süreç içerisinde Elon Musk'ın şirketinin ihaleyi alması da çok normal. Çünkü hayal Elon Musk'ındır. NASA
adam zaten şey demedi mi? İmparator bir şeyin imparatoru neydi? Mars'ın imparatoru, bir şeyin imparatoru.
NASA bir kere burada hakkı da yok. Çünkü NASA Mars planlarını bırakmış bir şey. Yani NASA bütün büyük bütçelerini başka projelere ayırmıştı Mars'tan başka.
Ve demiş Mars'ın imparatoru diye şey almış biliyorsun.
Yani bu Elon Musk'ın hakkıydı. Hakikaten hakkıydı. Bazen çok agresif davranıyor Elon Musk. Bazen çok şımarık davranıyor. Dün tweet atıyor mesela, tereyağı ekmek. Yani bazen bakıyorsunuz verdiği şeyler bile hani size çok sağlıklı gibi. Tabii neydi, Karatay, Sayın Karatay duymasın, o çaya bile
Canan Karatay
diyor. Fakat neticede Elon Musk bazen öyle şeyler söylüyor ki bir sürü kişi de kızabiliyor kendisine. Ama Mars konusunda hak ediyor vizyonuyla. Yani kendisi belki göremeyecek çoğu şeyi ama tarihte herhalde ileride Bitcoin gibi onun da bir kripto para, onun sembolüyle, onun belki yüz ifadesiyle ileride olabilir Mars'la ilgili
kripto meselelerde. Kripto para soğuk cüzdanlara basılır. Bir tek şunu söyleyeceğim ben.
İşte o soğuk cüzdanlarda belki ileride böyle bir şey bile Elon Musk için
Apple
olabilir
kendisi. Apple bile soğuk cüzdan yapabilir de, onu da diyebiliriz ama şunu diyeceğim. Bu patates yetiştirmek ya da evrenin dediği gibi dünyadaki deneylerden sonra Mars'ta yapılması... Evet, dünyada yapılıyor ama ilaçlar da laboratuvarlarda ilk üretiliyor. Laboratuvar ortamıyla gerçek hayat çok farklıdır.
Tabii yani devrim niteliğinde laboratuvardaki önemini azaltmak için demedim. Tam tersi devrim.
İşte hani o laboratuvarda başarılsa bile onu götürüp öbür tarafta yaptığın zaman, çünkü o uzayda hesaba katamadığın şeyler var. Ama başardın mı şu geliyor. Eldeki verilerin büyük çoğunluğu yeterli. Yani yeni verilerin gelmesi iyi ama sen zaten gereken verilere sahipsin. Yani bu açıdan da önemli. Mars üzerinde sürekli keşifler yapılıyor ama zaten elde edilmiş veriler de şunu gösteriyor. Elde ettiğimiz verilerle belli bir şey yapabiliriz. Şu an tek korku bu İsrailli istihbaratçının söylediği Mars'ın altında Amerikalılarla uzaylıların bulaştığı tüneller vardır. Bundan habersiz oraya koloni kurulur. Bir anda Mars'ın altı çıkar. Ne patatesi ekiyorsunuz lan, bizim tünele geldi falan diye.
Burası bizim oğlum lan diye.
Yani bir de şey vardı ya, bir ara Raffles için Türkiye'de o deniyordu. Amerikalıların ayda yetiştirdiği patatesten yapılıyor. Bu beyninizi yıkayacak.
Güzelmiş, ben bilmiyordum onu.
Tabii bu Raffles'lar aydaki patateslerden geliyor.
Evet.
Amerika'daki patatesleri getiriyordu bir ara Türkiye'ye, bu Raffles diye söyleniyordu. Sonra onlar da açıklama yapmıştı. Yerli patates kullanıyoruz diye. Yerli patates.
Evet. Finali yapıyoruz. Ben bir tane patates tanıyorum bu dönemde. Türkiye'deki Todex'in CEO'su hocam. Adam patates oldu, ortadan kayboldu yani. O yüzden şu anda...
Yayını bitirirken buraya kadar izlemiş herkesten tek bir ricam var. Evren Dede'nin kanalında 1000 takipçi yapalım.
Kaç hocam, hemen bakıyorum.
Nereden aklına geldi?
Bak şimdi ekrana da paylaşıyorum. Hadi güzellik yapayım yani, Evren Dede'ye de buradan bir kıyam.
Tabii Yunanistan yani. Gündemini ben aktarıyorum orada. Yunanistan gündemiyle ilgilenmek isteyenler takip edebilirler. Sevinirim.
Yani 978
destek vermiş olurlar.
Aboneniz varmış sevgili Evren Dede. Şuradan da hemen ekrandan da gösterelim ki hani
22 bu logo abone ve bekliyoruz. Hadi yani.
Bu logo ve şeye görenler arkadaşlar bu bizim çocuk deyip şey yapabilirler yani.
Direkt dursun, abone izleyebilirsiniz yani. Dursun evet. Diyoruz.
Şu kanal arkadaşlar 978 bin olduğu zaman büyük bir adım. Belki evren için.
Biz kutlama yapacağız. Evren evet. için kutlama yapacağız.
Ve gördüğünüz gibi bir gün önceki video 3.6K izlenmiş. Yani Yunanistan gündeminde de ilgileniyorsunuz.
3000 kişiden 28'e üye olamadı mı diyoruz. Hadi arkadaşlar diyoruz. Bak ben 100 olamadım. Evren 1000 olsun.
Eyvallah. Eyvallah dostum.
Evet. Programımızı takip edecekler için de tabii sağ olsun. Senin kapanışını alalım ve bitirelim yayını.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Teknofilya'da bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız Ahval'in Teknofilya dışında diğer yayınlarından da anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Facebook ve Twitter hesaplarımıza abone olmanız durumunda haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Ayrıca haber bültenimize abone olduğunuzda da her sabah e-mailinize gündemin önemli haberlerinin derlendiği bir elektronik posta gelir. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.